Merhabalar aziz dostlar, değerli kardeşlerim. Ariflerin izinde hikmet yolculuğu programına Hazreti Mevlana ile devam ediyoruz. Hazreti Mevlana kendisine hikmet verilmiş, hatta bolca verilmiş büyüklerimizden, ariflerimizden, öncülerimizden. O bu hikmetleri kimi zaman bir vecize halinde, kimi zaman da bir fıkra, bir hikaye tarzında ifade eder. Hikmetlerin hikaye ve kısa tarzında nakledilmesi çoğu zaman daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu sahada son derece başarılı örnekler Hazreti Mevlana'dan verilmiştir diyebiliriz. Bugünkü hikmeti yine bir kıssa olarak veriyor Hazreti Mevlana. Diyor ki, efendisi kendisine her yemek getirildiğinde Lokman Aleyhisselam'ın peşine birini gönderirdi. Rivayete göre Lokman Hakim aynı zamanda böyle hizmet eden bir zattı. Veya en azından Hazreti Mevlana'nın burada bahsettiği Lokman ismindeki zat böyle birisi, efendisi olan biri. Efendisi kasıtlı olarak Lokman yemeğe elini uzatsın da efendi de artığını yesin diye böyle yapardı. Yani kendisi. Onun artığını yiyerek neşelenirdi. Yemediği yemekleri dökerdi. Yerse de gönülsüz ve iştahsız yerdi. Bu sonsuz bir bağlılıktır. Armağan olarak bir gün efendiye kavun getirmişlerdi. Efendi hizmetçiye dedi ki, git oğul Lokman'ı çağır dedi. Kesip ona bir dilim ikram etti. O da onu şeker ve bal gibi yedi. Hoşça yiyişinden dolayı ona ikincisini verdi. Böylece dilimler 17'ye kadar vardı. Bir dilim kalmıştı. Efendisi dedi ki, bunu da ben yiyeyim. Bakayım ne tatlı kavundur bu. O öyle hoş yiyor ki onun zevkinden tabiatlar iştahlandı ve lokma istedi. Yiyince acılığından ateş alevlendi. Hem dili kabardı hem boğazı yandı efendinin. Bir müddet acılığından dolayı kendini kaybetti. Ondan sonra ona dedi ki, ey can ve cihan, sen bu kadar zehri nasıl yedin? Bu zulmü nasıl lütuf düşündün? Bu ne sabırdır? Bu sabırlık neden dolayıdır? Yoksa bu canın sana göre düşman mıdır? Niçin hileyle özrüm var, bir müddet dur diye bir gerekçe göstermedin? Lokman dedi ki, efendim senin nimet bağışlayan elinden o kadar çok şeyler yedim ki utancımdan iki büklüm olmuştum. Ey marifet sahibi, elinden olan acı bir şeyi yememekten utandım. Çünkü bütün parçalarım senin nimet vermenle yeşerdi. Senin yemine ve tuzağına gömüldü. Affedersiniz, senin yemine ve tuzağına gömüldü. Bir acılıktan dolayı feryat ve şikayet edersem toprak 100 kere vücut parçalarımın başına olsun. Senin şeker bağışlayan elinin tadı engel oldu. Bu kavunda hiç acılık bıraktı mı? Sevgiyle acılar tatlılaşır. Sevgiyle bakırlar altın olur. Sevgiyle tortular berraklaşır. Sevgiyle dertler şifa verici olur. Sevgiyle ölü dirilir. Sevgiyle padişah köle yapılır. Bu sevgi de bilgi sonucudur. Böyle bir tahta yersizce kim oturabilir? Eksik bilgi bu aşkı nasıl doğurur? Eksik bilgi aşk doğurur ama cansızlara. Evet, şimdi burada Hazreti Mevlana bir ömür kendisinden ihsan gördüğü efendisine karşı acı bir kavun kendisine ikram edildiğinde de tatlı bir kavun yer gibi yeme güzelliğini gösteren o lokmanı nazara verir, önümüze koyar bir tablo olarak. Buradan tabii şöyle bir hikmet çıkar. Yüce Rabbimizin her birimiz üzerinde sayısız nimetleri var. Hem de sayısız. Hani ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyurur ya, ne istiyorsanız Allah onlardan veriyor. Allah'ın nimetlerini tek tek saymaya kalksanız, onları bırakın tek tek saymayı, grup grup bile saymaya güç yetiremezsiniz. Fakat insan Rabbine karşı pek nankördür buyrulur. Evet, gerçekten üzerimizdeki görünen görünmeyen nimetleri saymaya kalsak elbette sayamayız. Çünkü farkında bile değiliz nice nice nimetlerin. İçimizde çalışan o kadar cihazlar var ki, o kadar hücreler var ki farkında değiliz. Onlar sıhhatli çalıştığı için sıhhatli bir hayat yaşayabiliyoruz. Onların farkında olamadığımız için o nimetlerin şükrü de hatırımıza gelmiyor. Onun için insan ne kadar şükredici olursa olsun yine de gereği gibi şükürden her zaman acizdir. İşte bu sonsuz güzel nimetleriyle bize ikramlarda bulunan Rabbimize karşı insan olarak zaman zaman hoşumuza gitmeyen bir takım başımıza gelen bela, musibet, şer cinsinden herhangi bir ufak da olsa bir şey gelse hemen sızlanmaya başlıyoruz. Bu işte insani olarak Rabbimize karşı gerektiği gibi edepli olamamanın bir sonucu. Yüce Rabbimiz o ham insanla ilgili buyurur ki, ne zaman der Rabbi imtihan kastıyla insana ikramlarda bulunsa, ona şeref verse, onu itibarlı biri kılsa, ona nimetlerini yağdırsa, o kul der ki Allah bana itibar etti, beni şereflendirdi, beni güzel güzel nimetlerle donattı diyerek bu nimeti görür. Ne zaman da der Yüce Rabbimiz Fecr suresinde, yine imtihan kastıyla onun rızkını daraltsa Allah, biraz ikramları kesse, biraz kıt verse der ki Rabbim beni aşağıladı der. Yani beni itibarsızlaştırdı der. Adeta Rabbine küser insan. Böyle bir şey. Gönül koyar sanki biraz vermeyince. Halbuki veren de o, alan da o. Ama insan işte böyle bir Mevlasına karşı edep noktasında zaman zaman düşüşler yaşar. Rivayete göre Eyüp aleyhisselam hastalanınca, tabi hastalık da ileri bir safhaya varınca, eşi der ki, efendi dersen Cenab-ı Hakk'ın salih bir kulusun. Niyaz etsen de, dua etsen de Allah senden bu hastalığı kaldırsa, sıhhatini iade etse tekrar. O mübarek de der ki, ey hanım der, Allah bize şu kadar yıl, 70 yıl sıhhat afiyet verdi. Üzerimizdeki hastalık daha 6-7 yıllık bir hastalıktır. Ben der Rabbime karşı utanırım. Elimi açamam. Ondan efendim böyle 70 yıllık sıhhat neticesinde 7 yıllık böyle bir müptela, iptila, hastalık görünce sızlanmaktan haya ederim diyerek adeta dua etmekten, yalvarıp yakararak sıhhat istemekten biraz utanır gibi olur. İşte belki insanın Allah'a karşı edebinde en önemli hususlardan bir tanesi bu hayasıdır. Ona karşı mahcubiyet duymasıdır, hissetmesidir. Nimetler bolca verilince hem şükretmeli hem infak etmeli. Verilmeyince de efendim sabretmesini bilmeli ve yine edebi koruyabilmeli. Gönlü bozmamalı. Fakat bu durum hakikaten bir İrfan istiyor, bir idrak istiyor, bir basiret istiyor. Yüce Rabbimize niyaz ederiz, ona sığınırız. Her türlü kötü edepten, her türlü efendim onun razı olmayacağı duruştan, bir gönül duruşundan ona sığınırız. Ve imtihana tabi tutulmaktan da korkarız. Gerçekten insan diline de sahip olmalı tabii. Hiçbir kimseyi ayıplamamalı bu noktada. İnsan olarak zaman zaman bu anlamda başkaları gözümüzün önüne gelir ve onlar hakkında konuşmak kolay olur. Bu itibarla da belki Rabbimizden daimi bir şekilde sıhhat afiyet dileriz. Nimetlerinin devamını dileriz. Ancak olur ya imtihan kastıyla öyle bir darlık söz konusu olacaksa da orada da edebimizi bozulmasına fırsat vermemesini Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. İşte Lokman Hakim, o hikmet ehli, o zat-ı muhterem, efendisinden, onun elinden aldığı acı kavunları şeker gibi tatlı bir kavunmuşçasına iştahla yiyor, büyük bir sevgiyle yiyor. Ve söylediği söz önemli. Efendim diyor, o kavunun acılığı sizin elinizde şekere dönüştü. Evet, bu acı ya da bu musibet, bu iptila insana bir şekilde Allah'tan geldiği şuuru yerleşirse elbette tatlı gelebilir. Şöyle bir hatıra nakledeyim. Sahibül Vefa Musa Efendi rahmetullahi aleyh ömrünün büyük bölümünü, özellikle son dönemlerinin son yıllarını daha çok Haremeyn'de geçirmeye niyet eder ve orada geçirirdi. Bazen 3 ay, bazen 5 ay, bazen hatta 6 ay kaldığı da olurdu. Cömert bir şahsiyetti. Allah ona ahirette de izzet nasip eylesin. Orada tabii zaman zaman muhtaçlara sadaka dağıtırdı. Bir defasında böyle yine sadaka verirken biraz herhalde miktar fazla fazla verilince oradaki fakirler üzerine üşüşürler. Ve Hazret yere yıkılır ve kalça kemiğinde bir zedelenme, hatta kırılma meydana gelir. Ve uzun sürede artık secdeye varamaz olmuştu. Oturarak namaz kılarlardı. O zaman şöyle bir söz duymuştuk kendisinden. Elhamdülillah, un helvası kadar tatlı geldi Cenab-ı Hakk'ın bu imtihanı, buyurmuşlardı. Evet, bir insana bazen hastalık, bazen bu anlamdaki bir iptila un helvası kadar tatlı gelir mi? İşte gönül uyanık olursa her şeyin ondan olduğu, yani Allah'tan olduğu şuuru bir yürekte iyice yerleşirse kimilerine çok acı gelen şey kimilerine işte tatlı gelir. Madem ki ondan geldi, hoş geldi, safa geldi duygusu oluşur. Hani şairlerin ifade ettikleri gibi, hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken, ya hilatü yahut kefen, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Tabi bu şiir insana çok hoş geliyor, okumak da çok güzel geliyor. Fakat o hali taşımadan, o hale ermeden bir insanın bunu diliyle ifade etmesi, Allah muhafaza, imtihan olunmasına da vesile olur. Biz burada sadece nakleden durumundayız efendim. O söz Yunus'un sözü ise bizim sadece Yunus böyle söylüyor diye nakletmemiz sahih olabilir, caiz olabilir. Yoksa bu nevi sözleri insanın kolayca söyleyivermesi kendisi adına da doğru bir şey olmayabilir. Bu bakımdan bizler Rabbimizin muhtaç kulları olarak, öyle diyelim, aciz kulları olarak böyle bir imtihana tabi olmak, böyle bir imtihana talip olmak gibi bir duruşumuz olamaz. Biz ancak Yüce Rabbimizden nimetler bekleriz, ihsanlar bekleriz, ikramlar bekleriz. Ve yine biz ancak efendim Yüce Rabbimizden sıhhat ve afiyetler dileriz. Her ne kadar hastalıklar, bu nevi sıkıntılar mümine ecir verse de biz o ecri kendiliğimizden böyle hastalık ve bela ve musibetler içinde istemeyiz. Ancak başa gelirse bir şekilde efendim imtihan kastıyla başımıza gelirse böyle bir şey de yine o zaman da o musibetin ve iptilanın içerisinde Rabbimizin sabr-ı cemil vermesini niyaz eder ve ecrimizin kesilmemesini ondan istirham ederiz. Bu kulluk duruşumuzdur. Yani bu kıvam bizim gibi zayıf, aciz kulların sergilemesi gereken bir kıvamdır, bir duruştur. Ama olması gereken nedir? Olması gereken kıvam nedir? Elbette burada hakikaten anlatıldığı gibi, kıssada anlatıldığı gibi acı kavunu bile bir helva gibi yiyebilmektir tabii. Bu büyük bir kemaldir, büyük bir olgunluktur. Gönül oturmuşluğudur. Rab'le daimi bir beraberliktir. Zaten böyle bir beraberliğe ermiş kul, Allah'la sürekli bu anlamda bir ünsiyet oluşturmuş, el-ünsü billah makamına ermiş kullar için elbette o huzur hali her türlü belayı, hastalığı, şer gibi görülen sıkıntıları tatlı gösteren bir şeydir. Tatlı gösteren bir kıvamdır, bir kalitedir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kullarının gönüllerine lütfettiği bir genişlik nimetidir. Hazret sonunda diyor ki, muhabbete dikkat çekiyor işte bunun için. Sevgiyle diyor, yani muhabbetle acılar tatlılaşır. Sevgiyle bakırlar altın olur. Yani bütün bu güzellikler esasen muhabbetten kaynaklanır. Bu Lokman Hakim'le efendim efendisi arasındaki o güzellik birbirini sevmelerinden kaynaklanır. Onlar birbirini çok sevince artık birbirlerine karşı daima güzellikle yaklaşırlar ve birbirinden asla incinmezler. İşte kulda da Cenab-ı Hak'la arasında böyle bir şiddetli muhabbet hali, aşkullah hali, muhabbetullah hali zuhur ederse o zaman küllemâ sadere minel habib, habib, Arapların ifade ettiği sevgiliden sadır olan her şey sevgilidir, her şey güzeldir, her şey iyidir şuuru ve idraki yerleşmiş olur. Sevgiyle tortular berraklaşır. Sevgiyle dertler şifa verici olur. Hani derman arardım derdime, derdim bana derman imiş diyor ya Niyazi Mısri. Dert bile derman gibi görülmeye başlar. Ama ne zaman? İşte hakikaten o Mevla ile arasında sağlam bir muhabbet hali zuhur ederse, o zaman böyle olur. Sevgiyle ölü dirilir, sevgiyle padişah köle yapılır. Gerçekten nice efendim diri gönüller o diriliği muhabbetle elde etmişlerdir. Yine insan birini sevince ona itaatkar olur. Onun her dediğini yerine getirmek onun için bir zevk haline gelir. İşte padişahlar bile diyor o muhabbetle köleleşir. Padişah kimi seviyorsa işte sevdiğine karşı itaatkar bir köle, itaatkar bir hizmetçi konumuna geçer. Yani onu o bakımdan sevgi o acıları tatlılaştıran şey odur. Şöyle ifade edelim. Mesela normal şartlar altında ilahi emir ve yasaklara riayet ham nefse zor gelir. İnsan nefsinde asıl olan atalettir, tembelliktir. Beş vakit namaz zor gelir insana mesela. İşte oruç tutmak zor gelir. Zekat vermek zor gelir. Fakat kime zevk verir bu beş vakit namaz? Kime oruç böyle haz verir? Vermek kime tatlı gelir? Allah sevgisi içinde, yüreğinde coşan kimseye bunlar kolay gelir. Hakikaten namazı özlerek o kimse. Namazı Allah'la buluşma seansı gibi görürse bir kul, Allah'ı da canından çok severse o kimseye namaz asla ağır gelmez. Oruç asla ağır gelmez. Vermek, onun için vermek, Allah için vermek bir zevk haline gelir. Öyleyse insan Rabbini sevmeli. Hem de her şeyden çok. Onun Habibini sevmeli. Hem de canından çok, sahip olduklarından daha çok sevmeli. Severse onun sünnetiyle bütünleşmek kolay gelir. Ona uymak kolay gelir. Bu dönemde o sünnetler nasıl yapılır diye düşünmek şöyle dursun. Her bir sünneti yerine getirme adına büyük bir zevkle ve şevkle adeta koşar. Bütün bunlar tabii sevgiyle oluşur. Hazret diyor ki en sonunda bu sevgi de diyor bilgi sonucudur. Bakınız. Böyle bir tahta yersizce kim oturabilir? Sevgi marifetle oluşur demek istiyor. İnsan durduk yerde sevemez. Allah'ı sevmek için Allah'ı tanımak gerekir. Habibini sevmek için Habibini tanımak gerekir. Marifet kadar muhabbet oluşur. Marifetullah'tan nasibiniz ne kadarsa muhabbetullah'tan nasibiniz de o kadar çoğalır ve derinleşir. Öyleyse akıllı insana lazım gelen şey Rabbini doğru tanımak, Rabbi ile arasına sağlam bir muhabbet hattı kurmak, öyle muhabbet hattı kurmak ki o muhabbet tebaiyete götürsün, itaata götürsün, aynileşmeye doğru götürsün. İnsandaki bütün tembellikleri gidersin. Ataletleri efendim sıfırlasın. Bütün bunlar marifetle başlayacak, muhabbetle devam edecek ve sonuçta da gerçekten Allah'ın razı olacağı bir kulluk kıvamına erilecek. O ham insan kıvamından kurtulunacak ve olgun insan, kamil insan kıvamına erişilecek. Bütün bunlar böyle bir yolculuktur. Ancak bu kolay bir yolculuk değil, sıradan bir yolculuk değil, ciddi bir yolculuktur. Cenab-ı Hak böyle bir muhabbetullah'a giden yolda marifetullah'ı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Muhabbetullah'tan nasibimizi efendim artırsın. Zat-ı uluhiyetinden bize gelen her çeşit nimeti doğru görmeyi ve şükrünü eda etmeyi nasip ve müyesser eylesin. İmtihan kastıyla gelen acılar olursa da onları da tatlı bir şekilde kabullenip efendim Allah'a karşı edebimizi muhafaza ederek bir gönül sunabilmeyi Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.